Ayrım 19, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 219, 18. bölüm. Erikson uyuyordu. Wallander kadını sevdiği bir rüyadan koparmak istemezdi. Telefon 11. çalıştı, açıldı. Ben Kurt Wallander. Kim? Gece evinize geldim. Kadın yavaşça uyanıyordu. Ah polis, saat kaç? 2:30, acil olmasa aramazdım. Ne oldu ki? Cesedi bulduk. Hattın diğer ucunda bir hışırtı sesi oldu. Wallander kadının yatakta doğrulduğunu tahmin etti. Efendim? Falk'ın cesedini bulduk. Wallander bunu söylerken kadına cesedin kaybolduğunu hiç anlatmadığını fark etti. O kadar yorgundu ki aklından çıkmıştı, şimdi anlattı. Kadın lafını kesmeden dinledi. Bütün bunlara gerçekten inanmamı mı bekliyorsunuz, dedi Erikson. Kulağa tuhaf geliyor, farkındayım ama kelimesi kelimesine doğru. Kim yapar böyle bir şeyi ve niçin? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Cesedi ilk bulunduğu yerde tekrar buldunuz yani. Evet. Aman tanrım. Erikson nefes nefeseydi. İyi de oraya nasıl gitti? Henüz bilmiyoruz ama bana bir konuda yardımcı olabileceğinizi umduğum için sizi aradım. Eve gelmeyi mi planlıyorsunuz? Telefon yeterli. Bu arada siz hiç uyumaz mısınız? Bazen olaylar çetrefil bir hal alır. Şimdi size soracağım soru biraz tuhafınıza gidebilir. Hiç şaşırmadım. Bence sizin her şeyiniz biraz tuhaf. Madem gecenin bir vakti böyle sohbet ediyoruz, ben de dürüst olmak isterim. Wallander kadının bu yorumu karşısında afalladı. Anlamadım. Erikson kahkaha attı. Eleştirmek için söylemiyorum. Çok ciddiye almayın. Sadece susadığı çok belli insanların içeceğe hayır demesi, açlıktan karnı guruldayan birisinin yemek teklifini kabul etmemesini komik buluyorum. Hepsi bu. Aç ya da susuz değildim. Beni kastediyorsanız yani. Başka kimi kastedebilirim? Wallander neden kadına doğruyu söyleyemediğini merak etti. Neden korkuyordu ki? Erikson'un ona inandığını sanmıyordu. Sizi kırdım mı? Hiç de bile, dedi Wallander. Artık sorumu sorabilir miyim? Tabii ki. Falk'ın klavyeyi nasıl kullandığını anlatabilir misiniz? Soru bu mu yani? Evet. Klavyeyi herkes gibi kullanırdı. Ama herkesin tuşlara değişik basma şekli vardır. Mesela tipik bir polis iki işaret parmağıyla daktilo yazar gibi basar tuşlara. Ne kastettiğinizi anladım. Klavyede bütün parmaklarını kullanır mıydı? Çoğu kişi kullanmaz. Yani iki parmağıyla yazardı. Evet. Wallander nefesini tuttu. İçindeki sezgi doğru muydu değil miydi anlamak üzereydi. Hangi parmaklarını kullanırdı? Bir düşünmem lazım, yanlışlık olmasın. Wallander heyecan içinde bekledi. Kadın artık iyice uyanmıştı ve Wallander onun yardım etmek için elinden geleni yaptığını biliyordu. Sizi daha sonra arasam, dedi kadın. Emin olmadığım bir şey var. Bilgisayar başına otursam daha kolay olacak, daha iyi hatırlarım. Wallander ona telefonunu verdi. Arkasından mutfak masasında bekledi. Başı zonkluyordu. Yarın erkenden yatmalıyım diye düşündü. Her ne olursa olsun. Neuberg nasıl acaba diye merak etti. Uyuyor muydu? Yoksa huzursuzca yatakta sağa sola mı dönüyordu? 10 dakika sonra telefon çaldı. Wallander yine bir gazeteci olabilir mi diye merak etti ama fazla erken olduğuna kanaat getirdi. Telefonu açtı. Erikson doğrudan lafa girdi. Sağ elinin 2. parmağı ve sol elinin 4. parmağı. Wallander bir heyecan dalgası hissetti. Emin misiniz? Evet, oldukça sıra dışı bir yazma biçim, ancak öyle yapıyordu. Güzel, dedi Wallander. Bir şeyi daha netleştirmiş olduk. Tahmin edeceğiniz üzere şu anda meraktan çatlıyorum. Wallander kadına kayıp parmakları söylemeyi düşündü ama vazgeçti. Maalesef şu noktada size daha fazla bilgi veremem. Belki daha sonra. Yarın bana müşteri listenizi faks çekmeyi unutmayın. İyi geceler ve çok teşekkürler. İyi geceler. Wallander kalkıp cam kenarına yürüdü. Hava sıcaklığı 7 dereceye yükselmişti. Rüzgar hala sert esiyordu ve inceden yağmur başlamıştı. Saat 3:04 vardı. Wallander tekrar yatağına girdi ama kayıp parmaklar bir süre gözlerinin önünde dans ettikten sonra nihayet uyuyabildi. Runnerström Stork'la karaltıların içinde bekleyen adam nefesini saydı. Daha çocukken öğrenmişti bunu yapmayı. Nefes alıp verme ve sabır birbiriyle bağlantılıydı. İnsan ne zaman beklemesi gerektiğini iyi bilmeliydi. Kendi nefesini dinlemek de aynı zamanda kaygılarını kontrol altında tutmanın bir yoluydu. Birçok beklenmedik olay olmuştu. Bir durum üstünde mutlak kontrol sahibi olmak mümkün değildi. Farkındaydı ama Teyliss Falk'ın ölümü büyük bir darbeydi. Her şeyi yeniden düzenlemekle meşguldüler ve yakında kontrol yine sağlanacaktı. Ki sağlansa iyi olurdu çünkü zaman azalıyordu. Başka bir aksama olmazsa asıl programlarına yetişmiş olacaklardı. Çok uzaklarda tropikal karanlıkta yaşayan adamı düşündü. Her şey onun avucundaydı. Bu adamla hiç tanışmamıştı. Gel gelelim ondan hem korkuyor hem ona saygı duyuyordu. Hataya yer yoktu. Hiçbir hata alttan alınmayacaktı. Ancak şimdi içindeki bu kaygının sağlam bir temeli yoktu. Operasyonun tam göbeğinde yer alan o bilgisayarın şifresini kim kırabilirdi ki? Sadece bir özgüven eksikliğiydi bu. Şu ana kadar yaptığı bir hata varsa o da Falk'ın dairesine giren o polisi öldürmeyi başaramamaktı. Ama olsun, hala güvendeydiler. Polis muhtemelen hiçbir şey bilmiyordu. Falk kendi de sık sık şöyle derdi. Hiç kimse ve hiçbir şey hiçbir zaman %100 güvende değildir. Haklıydı da. Şimdi ise ölmüştü. Hiç kimse tam anlamıyla güvende olamıyordu. Dikkatli olmak zorundaydılar. Geminin dümenini artık tek başına tutan adam ondan durmasını, olan biteni gözlemlemesini istemişti. Eğer polis ikinci kez saldırıya uğrarsa gereksiz ilgi çekerdi. Adam Appelbergs Caddesi'ndeki binanın dışında nöbet tutmaya devam etti ve polis Runnerström Torg'a doğru yola koyulunca onu takip etti. Bunu bekliyordu. Er ya da geç o gizli ofisi keşfedeceklerdi. Kısa süre sonra bir polis daha elinde çantalarla çıka gelmişti. İlk polis o zaman oradan ayrılmış, sadece bir saat sonra ise geri gelmişti. Ondan sonra gece yarısı olmadan ikisi birlikte Falk'ın dairesinden ayrılmıştı. Adam beklemeye devam etmişti. Tüm bu süre boyunca nefesini saymıştı. Saat artık gece 3'tü ve meydanda incin top oynuyordu, adam üşüyordu. Bu saatte birilerinin gelme ihtimalinin 0'a yakın olduğuna karar verdi. Nihayet karanlığın içinden çıkıp sokakta karşıdan karşıya geçti. Ön kapının kilidini açıp çıt çıkarmadan en üst kata çıktı. Dairenin kapısını açarken eldivenlerini taktı, içeri girdi, fenerini açtı ve etrafa baktı. İç odanın kapısını bulmuşlardı ama bunu tahmin etmişti zaten. Adam nedenini tam anlamamakla birlikte öldürmeye çalıştığı polise saygı beslemeye başlamıştı. Genç bir delikanlı olmamasına rağmen refleksleri çok hızlıydı. Bunu hayatın erken evrelerinde öğrenmiş olmalıydı. Rakibini hafife almak her zaman hataydı. Adam feneri bilgisayara çevirip bilgisayarı açtı, monitör aydınlandı, adam kısa sürede bilgisayarın en son ne zaman açıldığını gösteren dosyayı buldu. 6 gün önceydi, polisler buna dokunmamıştı. Ancak her şeyin güvende olduğunu düşünmek için daha çok erkendi. Her şey an meselesi olabilirdi. Bir uzman kullanmayı planlıyor olabilirlerdi. Adamın içine bir kurt düştü ama günün sonunda kimi kullanırlarsa kullansınlar şifreleri kıramayacaklardı. 1000 yıl geçse de imkansızdı. Uçuk ve ince sezgileri olan birisinin biraz şansı yaver gidebilirdi. Ama ne aradıklarını bilmedikten sonra bu olası değildi. Bu bilgisayarın ne yapmak üzere ayarlandığını 40 yıl düşünseler rüyalarında bile göremez, tahayyül edemezlerdi. Daireden geldiği kadar sessiz bir şekilde çıktı ve karanlığın içinde eriyip yok oldu. Wallander ertesi sabah uyandığında uyuyakaldığını hissetti. Fakat saate bakınca daha 6:05 geçtiğini gördü. 3 saat uyumuştu. Tekrar başını yastığa koydu. Uykusuzluktan beyni zonkluyordu. 10 dakikaya daha ihtiyacım var diye düşündü. Hadi 7 olsun. Şu anda yataktan çıkamam. Fakat kendini zorlayıp kalktı, yalpalaya yalpalaya banyoya girdi. Gözleri kan kırmızısıydı. Sıcak duşun altına adımını attı ve bir at gibi duvara yaslandı. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Saat 7'ye 5 kala emniyetin otoparkındaydı. Hala yağmur yağıyordu. Hanson olağan dışı bir şekilde erkenciydi. Danışmada gazeteleri karıştırıyordu. Ayrıca takım elbise giymiş, kravat takmıştı. Normalde kadife pantolon ve ütüsüz gömlek giyerdi. ''Doğum günün mü?'' diye sordu Wallander. Hanson hayır anlamında başını salladı. ''Geçen gün tesadüfen aynada kendimi gördüm, pek hoş değildi. Dedim ki biraz daha özen göstermeliyim. Neyse bugün cumartesi, bakalım ne kadar sürecek.''
Birlikte kantine yürüdüler ve o mecburi kahveyi aldılar. Wallander ona gece olanları anlattı.
''Delilik'' dedi Hanson, ''hangi ruh hastası sokağın ortasına ceset bırakır?''
''Bize bunu öğrenmemiz için para ödüyorlar.'' dedi Wallander.
''Bu arada sen bu gece köpeklere bakacaksın.'' ''Bu da ne demek?''
''Martinson'un fikri. Köpek gezdiren birileri dün gece Miss Suna Wagon'da olağan dışı bir şey olup olmadığını fark etmiş olabilir. Sen de orada dikilip gelip geçenleri durdurabilirsin diye düşündük.''
''Neden ben?''
''Köpekleri seviyorsun değil mi?''
''Bu akşam bir planım var. Cumartesi günü hatırlatayım.''
''İkisini de yapabilirsin. Gece 11 civarı gitsen de olur.''
Hanson başıyla onayladı. Wallander ondan çok hoşlanmazdı. Ama ihtiyaç duyulduğunda vakit ayırdığı için hakkını vermeliydi.
''Saat 8'de toplantı odasında görüşürüz.'' dedi Wallander. ''Şu gelişmeleri bir gözden geçirelim.''
Wallander masasına oturdu, notlarına göz attı ve düşüncelere daldı. Tüm bu olaylarda mantıklı tek bir şey bile yok diye düşündü. Ne başını bulabiliyorum ne de sonunu. Bu insanlar neden öldü hiçbir fikrim yok. Fakat bir yerde bir neden olmalı. Ayağa kalkıp elinde kahvesiyle pencereye yürüdü. Ruydberg olsa ne yapardı diye düşündü. Bu durumda ona verecek bir tavsiyesi olur muydu? Yoksa o da benim kadar kaybolmuş mu ise derdi. Ruydberg sessizliğini korudu. Saat 7:30'du. Wallander yine yerine oturdu. Toplantıya hazırlanması lazımdı. Sonuçta soruşturmayı yürüten oydu. Yeni bir bakış açısı kazanmak için geriye doğru gitti. Tüm bunların ortasında hangi olaylar vardı, bağlantılar neydi? Gezegenlerin güneşin değil de bir kara deliğin etrafında döndüğü bir sistemin haritasını çizmeye benziyordu bu iş. Temel bir nokta var diye düşündü. Her zaman bir başrol oyuncusu vardır. Herkes eşit derecede önemli değildir. Ölenler de muhakkak ana oyuncular olmayabilir. Fakat kim kim oluyor ve ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Nasıl bir oyun sahneye konuyor? Başlangıç noktasına geri dönmüştü. Emin olduğu tek şey taksici cinayeti ne olayların merkeziydi ne de ardından yaşananların tetikleyicisi. Geriye Falk kalıyordu. Onunla Höckberg arasında bir bağlantı olmak zorundaydı. Elektrik rölesi ve trafo planı bunu gösteriyordu. Oraya konsantre olmak zorundaydılar. Ne bağlantısı oldu açıklanamasa da böyle bir bağlantı vardı sonuçta. Wallander notlarını kenara itip birkaç dakika daha öylece oturdu. Yazdıklarımda hiçbir şey göremiyorum diye düşündü. Höglund'un koridorda kahkaha attığını duydu. Her gün olmazdı bu. Kağıtlarını topladı, toplantı odasının yolunu tuttu. Dosyaya dair tüm malzemeleri en ince detayına kadar gözden geçirdiler. Neredeyse 3 saat sürdü. Odadaki bezgin ve yorgun ruh hali yavaşça silindi. Nüyberg saat 8:30'da geldi. Masanın en uzak ucunda oturup ağzını bile açmadı. Wallander ona baktı fakat Nüyberg başını salladı. Onlara söyleyecek önemli bir şey yoktu. ''Birisi bilerek sahte izler bırakıyor olabilir mi?'' Bacaklarını esnetmek için ara verdiklerinde Höglund bu soruyu sormuştu.
''Belki de aslında her şey çok basit. Belki de tek ihtiyacımız sebebi bulmak.''
''O sebep ne işte?'' dedi Martinson. ''Bir taksiciden para çalan biriyle bir kadını trafoda yakıp kül eden ve Scone'nin büyük kısmını karanlıkta bırakan başka birinin sebebi arasında büyük fark vardır. Ayrıca Falk'ın cinayete kurban gidip gitmediğini tam bilmiyoruz. Ben doğal ölümle ya da sadece bir kaza olduğuyla bağdaştırmaktan yanayım.''
''Öldürülmüş olsa işimiz daha kolay olurdu.'' dedi Wallander. ''O zaman birbiriyle ilişkili bir seri cinayetle uğraştığımızı anlardık.'' Pencereleri kapatıp tekrar masaya oturdular.
Bence şu ana kadar yaşadığımız en ciddi olay birisinin seni vurmaya çalışmasıydı, dedi Höglund. Bir hırsızın yoluna çıkan birini vurup öldürmeye kalkması çok nadir görülen bir olay.
Buradaki diğer olaylardan daha ciddi mi bilemem, dedi Wallander. Fakat bu olayların arkasındaki insanların fütursuzluğuna dair bir ipucu veriyor. Her ne yapmaya çalışıyorlarsa işte.
İşlenmiş suçları analiz etmeye, bütün yönleriyle incelemeye devam ettiler. Wallander pek konuşmadı ama diğer herkesi dikkatlice dinledi. Zor soruşturmalarda bazen birisinin ağzından çıkan sıradan bir cümle ya da daha önce söylenmiş bir şeyi başka kelimelerle ifade etmesi dosyanın kırılma noktası olabiliyordu. Son bir saat boyunca herkesin tamamladığı işleri gözden geçirdi ve hala yapılması gerekenleri okudu. Saat 11'e gelirken Wallander daha fazla ilerleyemeyeceklerine kanaat getirdi. ''Bunlar zaman alacak.'' dedi. ''Yardıma ihtiyaç duyacakmışız gibi gözüküyor. Holgersson'la konuşacağım. Burada daha fazla kalmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yine de hafta sonu izin kullanamayabiliriz. Devam etmek zorundayız.''
Hanson gidişattan haberdar edilmek isteyen bir savcıyla konuşmak üzere oradan ayrıldı. Martinson evi aramak için odasına gitti. Wallander daha baştan toplantı bitince onunla Runner Sturmstorg'daki eve gelmesini istemişti.
Neuberg bir süre daha masada oturup ince telli saçlarını yoldu. Sonra ayağa kalkıp tek kelime etmeden çıktı. Geriye tek Höglund kalmıştı. Wallander onun kendisiyle bir şey konuşmak istediğini fark edince kapıyı kapattı.
''Düşünüyordum da'' dedi, ''seni vuran adam.''
''Evet,
seni gördü ve ateş etmekte en ufak bir tereddütü yoktu.''
''Bunu çok fazla düşünmemeyi yeğlerim.''
''Ama belki de düşünmelisin.''
Wallander ona dikkatle baktı. ''Nereye varmaya çalışıyorsun?''
''Bence her zamankinden daha dikkatli olmalısın. Adam şaşırmış olabilir.'' Ama senin bir şey bildiğini düşündüğü ihtimalini eleyemeyiz bence. Bu yüzden de tekrar deneyebilir.
Wallander bunu kendisi akıl etmediği için korktu.
Seni korkutmak istemiyorum, dedi Höglund, ama söylemeden edemezdim.
Bunu düşünürüm. Mesele şu ki benim ne bildiğimi sanıyor olabilir.
Belki de haklı. Belki de onun için tehlikeli olan bir şey biliyorsun. Ama ne bildiğinin henüz farkında değilsin.
Wallander'in aklına başka bir fikir geldi. Belki Appelberg Caddesi ve Runnerstromstorg'a bekçi koymalıyız. Devriye arabası olmaz. Dikkat çekmeyen bir şey olmalı. Ne olur ne olmaz.
Höglund onunla aynı fikirdeydi. Bu işi halletmek üzere çıktı. Wallander korkusuyla baş başa kaldı. Linda'yı düşündü. Sonra kollarını ve omuzlarını salladı ve Martinson'u beklemeye danışmaya gitti. Runner Strömstorg'daki daireye öğleden az önce vardılar. Martinson aslında daha çok bilgisayarla ilgili olmasına rağmen Wallander ona Falk'ın gizli odasını ve sudağını göstermek istedi.
Siber alemde çok vakit geçirince insanlar böyle tuhaflaşabiliyor, dedi Martinson. Bu daire insanı tedirgin ediyor.
Wallander Martinson'un kelime seçimine takılmıştı. Siber alem, cyber, C alemi, Falk günlüğüne aynı kelimeleri yazmıştı. C alemi sessiz. Arkadaşlarından mesaj yok. Ne mesajı bekliyordu acaba, diye düşündü Wallander. Şu anda bunu bilmek için neler vermezdim.
Martinson paltosunu çıkarıp bilgisayarın başına oturdu. Wallander arkasında durup omzundan baktı.
Burada çok ileri seviye programlar var, dedi Martinson, bilgisayar açılır açılmaz. İşlemcisi de inanılmaz derecede hızlı. Bazıları beni aşabilir.
Yine de elinden geleni yapmanı istiyorum. Eğer takılırsan Emniyet Genel Müdürlüğü teknoloji birimini ararız. Bilgisayar dahilerini buraya yollarlar.
Martinson cevap vermedi. Görevine kendini kaptırmış, gözlerini ekrana dikmişti. Sonra ayağa kalktı, bilgisayarın arkasına bakmaya gitti.
Wallander seyrederken tekrar sandalyesine döndü. Ekran canlandı, bir sürü sembol uçuşuyordu. Sonra ekranda bir gece manzarası görüntüsü çıktı.
Siber alem, en azından Falk tutarlı, diye düşündü Wallander.
Bilgisayar sen açar açmaz otomatik olarak başka bir server'a bağlanıyor sanki, dedi Martinson. Ne yaptığımı sana adım adım açıklamamı ister misin? seni anlayabileceğimi sanmıyorum. Wallander gözlüğünü takıp ekrana yaklaştı. Martinson da sürücüdeki dosyalardan birini açmayı denedi. Dosyanın üstüne tıkladıktan sonra Martinson kaşlarını çattı. Ne oldu diye sordu Wallander. Martinson ekranın bir köşesinde yanıp sönen imleci işaret etti. %100 emin değilim dedi yavaşça ama sanırım birisi bizim bu dosyayı açmaya çalıştığımızın bildirimini aldı. Nasıl olabilir bu? Bu bilgisayar başka bilgisayarlara bağlı. Ve o bilgisayarların başındaki başka birisi bizim ne yapmaya çalıştığımızı görebiliyor mu? Evet öyle de denebilir. Nerede bu kişi? Her yerde olabilir dedi Martinson. Kaliforniya'da kuş uçmaz kervan geçmez bir at çiftliğinde, Avusturya kıyısından uzakta bir adacıkta ya da bu binadaki bir dairede. Wallander allak bullak bir halde başını sağa sola salladı. İnsan internete girdiği zaman dünyanın tam ortasındadır diye alıntı yaptı. Martinson tekrar dosya üstünde çalışmaya başladı. 10 dakika sonra gene sandalyesini arkaya itti. Her şey kilitli dedi. Her şeyin üstünde karmaşık şifreler ve bariyerler var. İçeri girmenin yolu yok. Pes etme vaktimi. Martinson gülümsedi. Henüz değil dedi. Tekrar klavyeye basmaya başladı ama hemen durdu. Ne oldu? Martinson şaşırarak ekrana baktı. Emin değilim ama sanırım birkaç saat önce birisi daha bu bilgisayarı kullanmış. Kesin öğrenebilir misin? Sanırım. Yaklaşık 10 dakika sonra ayağa kalktı. Haklıymışım dedi. Dün birisi bu bilgisayarı kullanmış ya da dün gece. Yani Falk dışında birisinin bu şeye erişimi bulunuyor. Ve bu birisi bu bilgisayara erişmek için daireye hırsız gibi girmek zorunda değildi dedi Martinson. Bu durumu nasıl değiştiriyor? Henüz bilmiyoruz dedi Wallander. Bir şey söylemek için çok erken. Martinson tekrar bilgisayarın başına oturup çalışmaya koyuldu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 231.